Siyaset.
Murat Akdenemez herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Ülke ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Haftanın son günü bugün 9 Kasım 2018. Fotoğrafın tamamına birlikte bakmak üzere RSFM frekanslarından ve YouTube'dan yayındayız. Umarız bizi takibe almışsınızdır. Bir kez daha karşınızda olmak, sizlere seslenebiliyor olmak büyük keyif bugün de. Bu haftayı da böyle tamamlıyoruz ama bugün uzunca atamızı anacağımız bir bölüm var. Sevgili İpek Çalışlar'la hem son kitabını ve Atatürk'ü çok iyi anlattığı kitabını şöyle göstereyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü bilinmeyen yönleri, özel hayatı, mücadelesiyle onu konuşacağız. Ve sonra bir süredir sosyal medyada takip ediyorsanız Sayın Necmettin Özçelik'in arşivinde inanılmaz fotoğraflar var sosyal medya hesabından, Twitter'dan paylaştığı 10 Kasım 1938 ve sonrasında cenazenin İstanbul'dan Ankara'ya gidişi, katılan yabancı heyetler. Pek çok detay var konuşacağımız, Atatürk'ümüzü konuşacağımız bölüm ikinci bölüm. Ama önce süratle CHP'deki Türkçe ezan krizi üzerinden başlayan ve Öztürk Yılmaz krizine dönüşen meseleye bir bakalım. En son gelen açıklama Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan CHP ezanının Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak diyor. Bu Öztürk Yılmaz'ın, Sayın Öztürk Yılmaz'ın bir televizyon programında Selman Kaya'yla yaptığı bir tartışmanın ardından büyüdü. Abdülkadir Selvi de Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu ve bugün Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında Sayın Kılıçdaroğlu Arapça ezan, Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam'ın bir çağrısı olduğu ifade eder ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur ve ezana saygı gösterilir. Kavga neden büyüdü? Sonrasında Öztürk Yılmaz'ın bugün söylediği sözler yenilir yutulur gibi değil. Telefon attığımızda Ankara'nın en kıdemli gazetecilerinden sevgili Sedat Bozkurt var. Bir ona sorarak başlayacağız. Bu iş büyür mü, nereye gidiyor diye. Sevgili Sedat, bizi duyabiliyorsun.
Merhabalar, iyi yayınlar Ahu.
Çok teşekkür ederiz.
Yani şimdi bir CHP'nin kurumsal kimliğiyle örtüşmeyen bir siyasi figürü tartışıyoruz. Dönem dönem muhtelif yerlere aday, yani iki dönem örneğin genel başkan yardımcılığı yapıldı. O zaman bir CHP'ye ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir itirazını duymadık. Ama genel başkan yardımcılığından ya da partinin organlarından alındığı zaman ya da oralara aday gösterip genel başkan tarafından seçtirmediği zaman önce Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Şimdi de genel başkanın adaylığından söz ediyor. Zaten konuşmamın başında söylemiştim, hani CHP'nin kurumsal kimliğiyle çok da örtüşmüyor. Yani genel başkan adayı olduğu zaman sanki genel başkan seçecekmiş gibi beklentisi var mı yok mu? Olasılığı var mı yok mu? Hani birazcık CHP'nin iç dinamiklerini bilen herkesin çok rahat yanıt vereceği bir soru bu. Sıkıntı bu. Bir de tabii şu var. Müthiş bir medya gücünün elinde bulunan iktidar partisi var. Ve sürekli olarak kafasını karıştırdığı muhalefeti ya da kendi kurduğu oyunun içine çektiği muhalefeti o medya gücüyle sıkıştırıyor. Yani hep bir köşeye sıkıştırıyor. Bunu yaparken de muhalefetin muhtelif temsilcilerinde yardımcı olduğunu söylemek lazım. Bakın sadece o programda Öztürk Yılmaz'ın yanı sıra katılan AK Parti'ye yakın olduğu bilinen bir akademisyen, muhafazakar kimlikli bir akademisyen, hatta İmam Hatip kökenli olduğunu da göğsünü gere gere söylüyor. ezanın tercümesini bilmiyor. Yani yanlış tercüme ediyor. Bence Üstad Yılmaz'ın dile getirdiği politik ifadeden daha vahim bir durumdur bu. Yani ezanın Türkçesini bilmeyen bir İmam Hatip kökenli muhafazakar bir akademisyen oturuyor orada. Ama bu tartışılmıyor. Kim tartışılıyor? Üstad Yılmaz. Çünkü niye? Orası CHP. Eleştirilerin ya da bu tür tartışmaların çok rahat yaşanabileceği bir alan.
Doğru.
Ve tabii ki burada İktidar Partisi'nin elindeki medya gücünü kullanma yeteneğini de eklediğiniz zaman CHP'nin önüne de, Türk siyasetinin önüne de, Türkiye'nin önüne de böyle bir tartışma geliyor. Burada Öztürk Yılmaz ne olur? Bugünkü açıklamasıyla anladık ki biz ihraç edilmek isteniyor. Belki onun üzerine kendisine yeni bir siyasi kimlik inşa edecek. İşte CHP'de ben işte Türkçeyi, Türkçe ibadeti, Türkçe ezanı savunduğum için atıldım deyip bunu kendine bir politik kimliği yaparak yoluna devam edecek. Ha, nerede devam eder? Bunu dile getirdiği partilerde devam eder. Bunu bu konjonktürde getirebileceği bir parti var mı? Ben göremiyorum. Ama burada kendisine bir siyasi zemin olarak kullanacağını söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Ben ihraç edilir diye düşünüyorum. Çünkü bu dönem CHP'nin kişisel bazda da kurumsal olarak da çok fazla hata yapma lüksü olmadığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun net bir şekilde inandığını bilenlerdenim.
Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar hele bugünkü açıklamaları bir genel başkana yönelik söylenebilecek çok ağır sözler. İşte aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz. Hani CHP çatısı altında bence çok daha sert tepki görebilecek bir ifade bu. Neye dayanarak, nereden gücü alarak sizce Öztürk Yılmaz böyle şeyler söylüyor?
Yani bu CHP'de, daha doğrusu Türk siyasetinde, ben 30 yıllık gazeteciyim, işte çok parti için mücadeleler dedim. Bunların %80'inde CHP'nin içindeydi. Fikirler çatışırdı. Muhtelif kimlikli gruplar olurdu. Bunlar bir kısmı Hizip olarak da değerlendirilebilirdi. Bir kısmı da kanat olarak değerlendirebilirlerdi. Bunlar fikirlerini söylerlerdi. Genel başkanlarını bu fikirler çerçevesinde eleştirirlerdi. Gerçekten bugünkü üslup, hani siyasette de çok fazla görmeye alışkın olmadığımız bir üslup. Hele sol cenahta hemen hemen hiç görmeye alışık olmadığımız bir üslup. Burada birazcık buradan kendisine biraz önce söylediğim bir politik kimlik yaratma, hani vuruşarak, çarpışarak ayrılma, sonuna kadar mücadele edip bir meydan okumak, meydan okuyup da ayrılmak ve bunun üzerine bir siyasi kimlik inşa etmek istiyor olabilir. Tabii ki biz burada bir yaptığı açıklamalardan bir çıkarım yapıyoruz. Niyet okuma yeteneğimiz yok. Ama yani bunun siyasete karşılığı olur mu olmaz mı çok emin değilim ben ondan. Ben hani bu üslubu da çok... Yani değerlendirecek insanlar gene CHP'lilerdir ama çok doğru bulmadım. Da söylemem lazım. Yani itirazlarınız olursa itiraz edebilirsiniz. Yani şu olabilir, parti içinde muhtelif konularda farklı görüşler beyan edebilirsiniz ama temel politikalarda o parti kimliğiniz varsa, parti mensubiyetiniz varsa genel politikalarınızın omurgasını partiler belirler. Ha, bu omurgadan çok hoşlanmıyorsanız o parti kimliğinden kendinizi sıyırırsınız. Ondan sonra her şeyi söyleyebilirsiniz.
Bir de tabii yani işte 7 kere yenildin, 9 kere seçim kaybettin, böyle ifadeler ve sen diye hitap ederek genel başkana, hani bayrak açılacaksa da bu kadar düşük seviyeden açılmaması gerekir diye tahmin ediyoruz. Ama enteresan bir şey, şu meseleyi de sormak isterim Sedat sana, çünkü bu Türkçe ezan meselesi aslında 3-4 hafta kadar önce, 3 hafta kadar önce andımız kararı ile ilgili, Danıştay'ın andımız kararı ile ilgili belirli bir çevrenin oluşmasından sonra AK Parti tarafından bugün bunu isteyenler yarın Türkçe ezan isteyecek diyerek tabiri caizse muhalefetin önüne atıldı. Andımız tartışması artık ortalıkta yok. Üstelik MHP ile CHP'nin birbirine yaklaştığı noktalardan biriydi. Bu mesele kapandı mı ve bu Türkçe ezan meselesini daha fazla muhalefet cephesinde deşmek isteyenler var mı? Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?
Ya tabii ya, Türkiye'de bir oyun kurucu bir siyasi iktidar var. Hatta bir kişilik var. Onu görmek lazım. Bu oyun kuruyor. Bunun kurduğu oyuna daha sonra diğer aktörler, ana muhalefet, küçük muhalefet ya da hükümet ortağı görünümdeki partiler bir şekilde müdahil oluyorlar. Bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Yani ülkenin temel meseleleri ya da seçmeni etkileme ihtimali yok, çok yüksek meseleler bir anda ikinci plana itiliyor. Ben bunların çok bilinçli yapıldığını biliyorum. Çünkü çok hoyratça kullanılan bir devlet aygıtı bu işler için, Yargıtay'ından Danıştay'ına kadar. Bir de çok hoyratça kullanılan bir değerler bütünü var burada. Bu ikisini çok kullanışlı malzeme haline getirip bunu siyaseten kendine avantaj olarak kullanan da bir siyasi fikir ya da siyasal iktidarda bir akıl var. Bunları bunlardan bağımsız düşünmek çok mümkün değil. Yani bunlara baktığınız zaman bir silsile gibi arka arkaya geliyor. Ha, bu kadar güzel, bu kadar mükemmel, bu kadar kusursuz bir kurgu yapılabilir mi siyasette? Sonuçta sosyal bir alan, çok mümkün gözükmüyor. Siz zemin oluşturduğunuz zaman bunun üstünde kaygan bir zemin oluyor burası. Düşenler oluyor tabii ki. Nitekim burada gördüğümüzde yani bana göre bunlardan bir tanesi. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Birazcık şuradan kaynaklanıyor. Yani inanç nedir, inanç özgürlüğü nedir, ibadet nedir konusunda işte soldan bakan insanlarda hiçbir tereddüt yoktur. Yani burada solcu olmak işte sosyal demokrasiyi içine sindirmekle ilgili bir şeydir. Buradan gelmiyorsanız ve kendinizi sol bir partide hissetmiyorsanız bunları tartışmaya açarsınız. Bunlar solun ya da soldan bakan insanların çok fazla değerlendireceği meseleler değil. Bir özgürlük ana başlığıyla bunları değerlendirirler. İnsanlar ister ezanlarını Arapça okurlar, ister Türkçe okurlar, ister Çince neyse o ezanla kendisi arasında ilişki kuran kişinin tercihidir. Evet. Böyle bakarsınız, hiçbir tartışmalara takılmadan, o kaygan zeminde düşmeden yolunuza devam edersiniz. Ama maalesef bizim muhalefet partilerimizde de bir ideolojik bir irade netliği çok gözükmüyor. Muhtelif meselelerde ayrı fikirler beyan etmelerinin ortaya sürmelerinin kökeninde de bu yatıyor. Ama bunun da temelinde biraz önce söylediğim gibi bir oyun kurucunun yattığını da görmek lazım. Yani 21. yüzyılın sorunu değildir andımız. Örneğin ben de andımızdan çok fazla rahatsız olanlardan ile kurucu irade üzerinden ben bunu söylüyorum. Sonuçta İmparatorluk bakiyesinden bağımsız bir ulus devlet yaratmaya çalışıyorsunuz. İnsanları bir ana başlıkta toplamanız gerekiyor. Ha, onların bulduğu yöntem buydu. Ha, bugün baktığınızda bunu beğenmeyebilirsiniz. Keşke şunu yapsaydık da diyebilirsiniz. Ha, bugünden o günleri eleştirmek dünyanın en basit işidir. Ha, bu eleştiriyi yarına taşımak, dünün sıkıntılarından ders alarak yarına taşımak bir kazançtır. Ama bizde böyle yapılmıyor. Bütün o dünün tartışmalarını bugünden biz düne yönelik kuruyoruz. Bugün de kaybediyoruz, yarın da kaybediyoruz. Bunda da kazananlar oluyor tabii gördüğünüz gibi.
Bir de son olarak şeyi sorayım. Bir süredir Ankara'da bu yerel seçime giderken bazı AK Parti'nin politika değişikliklerine gidebileceği, mesela yeniden bir açılım benzeri bir sürece gidilebileceği konuşuluyordu. MHP'nin buna tepkisi ve İYİ Parti'nin buna olan tepkisi biraz kaşınacak deniyordu. CHP ve laik kesiminde özellikle muhafazakarlık çevresindeki bazı hassasiyetleri yeniden gündeme taşınarak seçmen konsolide edilecek deniyordu. Sen de bu resmi böyle mi okuyorsun Ankara'dan baktığında?
Birazcık uzun anlatayım.
Çok vaktim yok ama birkaç tane dakikayla dinlerim
tamam.
Tabii.
Tamam, biraz önce söylediğim gibi müthiş bir oyun kurucu var. Devlet aygıtını değerleri hoyratça kullanma yeteneği var bu siyasi aklın. O yüzden bunların tamamının içinde barındıran bir takım siyasi projelerle bu seçim sürecine girmesini yadırgamak lazım. Doğru. Ya da beklemek lazım, sürpriz olmaması lazım. Çünkü siz Melih Gökçek başarılı değil diye alıyorsunuz ki Melih Gökçek son 3 seçimde başka bir partiye gider, AK Parti'nin oylarını bölür, CHP'li bir aday Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanır diye istemeden aday yapılmış birisidir. Ve siz bunu görevden bir şekilde çok zor da olsa istifa ettiriyorsunuz. Ve bir kıyıda köşede bekletiyorsunuz. MHP ortaya çıkıyor, bir Melih Gökçek adını telaffuz ediyor. Bir anda siz Melih Gökçek'e sarılmaya başlıyorsunuz, ona sahip çıkmaya başlıyorsunuz. Bu nedir? Bu şudur. Bu yerel seçimde elinizin çok sıkışık olduğunu, çok sıkışık bir durumda olduğunuzu gösteriyor. Hani bunun kökeninde de şu yatıyor. İktidar Partisi'nin yerel seçimlerde başarı çıtası çok alçak. Yani en başarılı olduğu dönemde %42 oy almıştır yerel seçimde. Genel seçimde 49, yerel seçimde 42. Şimdi genel seçimde %42 almış bir iktidar partisi var önümüzde. Neresinden bakarsanız bakın yerel seçimde seçmenin etkileyecek farklı faktörlerinde devreye gireceğini göz önünde bulundursanız bunun en az 6-7 puan altında bir oy alması öngörülen bir iktidar partisinden söz ediyoruz. Bunu olabildiğince yukarıya çekmek için biraz önce senin de söylediğin artık elinde, eteğinde, aklında ne varsa onların hepsini ben uygulayacağını düşünüyorum.
Bunu daha uzun da önümüzdeki günlerde konuşuruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sedat bir yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Çok sağ olasın. Sedat'ın analizleri önemli. Belli ki CHP ezan krizinin, Arapça ezan, Türkçe ezan meselesinin daha fazla büyümesine müsaade etmeyecek. O akademisyenin adını da tekrar söyleyeyim, düzelteyim kendimi de. Selman Öğüt, benim de CNN Türk'te çalıştığım zamanlarda sık sık ekrana davet ettiğim bir isimdir. AK Parti'ye çok yakındır ve zaman zaman gerçekten provokatif ve karşısındaki ismi zora sokabilecek çıkışları da vardır. Bu da zaten televizyona çıkmanın birazcık oyunun kuralı. Şimdi Büyük Atatürk'ü konuşacağız 10 Kasım öncesinde.
Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yarın 10 Kasım, 29 Ekim ile 10 Kasım arası hakikaten Türkiye için hassas günlerdir. Hep öyle olmuştur. Yarın da büyük önderimizi, atamızı anacağız. Son dönemde özellikle onunla ilgili büyük şirketlerin yaptığı reklamları bugün sosyal medyada paylaşılıyor. Ekranlarda da dönecektir muhtemelen. Bir giyim, erkek giyim kuruluşunun yaptığı reklam bu senenin en çok konuşulanları olacak gibi gözüküyor. İlk çıktığı için, belki de en erken olduğu için. Bunu da bize Koç Holding yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Masamızda tutmaktan onur duyacağımız bir fotoğraf ve seni sevmek ne güzel sloganıyla muhtemelen Koç Holding'i ve diğer büyük kuruluşlarımızı da, Cumhuriyet'in getirdiği, bize kazandırdığı kuruluşları da onu sevgiyle, saygıyla anacağız. Onu konuşmak için sevgili İpek Çalışlar telefon hattımızda. Böyle bir dönemde Atatürk kitabı yazmak hem zor, bir kadın yazardan çıktığı için de ayrıca kıymetli. Şöyle bir tekrar, artık hala görmeyeniniz var ise diye gösteriyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Mücadelesi ve Özel Hayatı. İpek Çalışlar önemli bir biyografi serisini Halide Edip Hanım, Latife Hanım'dan sonra bütün işaretler beni ona götürdü diyerek yazdı. Telefon attığımızda bir haftayı koşuşturarak geçiriyor. Dün Yalova'daydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Merhabalar, ben de size teşekkür ediyorum. Buyurun.
Kitabı yazarken epeydir anlatıyorsunuz çıkış hikayesini de, ama gerçekten o bütün işaretler size onu nasıl götürdü ve yazarken sorumluluk hissetmek, bunu sevgili Yılmaz Özdil'e de sormuştum. Önce biraz çekindim dedi, sonra o yükün altında ezildim ve sonra çalışmaya başladım dedi. Sizin araştırma süreciniz, onu anlama süreciniz nasıl geçti?
Benimki biraz uzun sürdü. Ben şöyle söyleyeyim. Önce Latife Hanım'ı keşfettim. Latife Hanım'ın keşif süresi sırasında da sürekli Atatürk çalıştım tabii ki. Ve ilk defa sanıyorum gayri resmi bir şekilde onu kitabın içinde, yani ben kendim tabii diyorum, yani gayri resmi birkaç tane şey var da, anekdotlar, şunlar bunlar, hayat hikayeleri, Latife Hanım'ın eşi olarak herkese sundum. Biraz da tedirgin oldum, yani bir eş olarak sunmak nasıl bir sonuç verecek diye. Ama sanıyorum iyi bir sonuç verdi. Çok ilgi gördü kitap. Ben de ondan sonra biraz cesaret buldum. Fakat çalışmalarım sırasında bir sürü şey açık kalmıştı. Kafamda sorular olmuştu. Arkasından da Halide Edip'i yazınca bu sefer de Milli Mücadele'deki Atatürk'ü keşfettim. Halide Edip'le, başka insanlarla ilişkilerini, ve çalışmaya devam ettim. Fakat Halide Edip bitti, üzerinden zaman geçti ve ben yeni bir biyografisi konusu ararken, ne yapayım diye düşünürken, yani önüme gelen hemen her fikri bir kenara bırakıp dedim ki demek ki ben Atatürk'ü yazmam gerekiyor. Çünkü bilgiler birikti, açıkta kalan sorular var, bunların peşine düşeyim. Bir girişeyim bakayım ne olacak dedim. Macera böyle başladı.
Girişte çok heyecan verici bir bölüm var. Zübeyde Hanım'la başlıyor ve aslında bize klişe olarak okulda anlatılan, kitaplarda, ders kitaplarında bahsedilen hayatın biraz dışında bir ailenin içinde büyüdüğü, aslında varlıklı o veya ortanın biraz üzerinde bir ailede büyüdüğü Atatürk'ümüzün. Evet. Selanik'in hayatına çok etki ettiği. Bunları bir anlatır mısınız efendim? Mesela Selanik mi, Manastır mı? Hangisi onun entelektüel yetişiminde, asker ve devlet adamı olunuşunda daha çok etkilidir? Veya böyle bir kıyaslama yapılabilir mi ya da?
bilemiyorum böyle bir kıyaslama yapılabilir mi, ama ikisini üst üste eklersek herhalde ortaya ciddi bir birikim çıkıyor. Bir yani Selanik çok özel bir şehir. Zaman zaman bakıyoruz, İstanbul'da basılamayan pek çok şey Selanik'te basılabiliyor. Yabancı gazeteleri izleme şansı oluyor. Bütün bunları da Mustafa Kemal kendi lehine kullanmış. Ben bir de şuna dikkat ettim yazarken. Anne ile baba arası, babanın ilişkisine dikkat ettim. Yani kadın odaklı yazmaya çalıştım açıkçası. Selanik'teki evin anne ile babanın ortak mülkiyetinde olmasından çok etkilendim. Babanın anneye tavırları da beni çok etkiledi. Ali Rıza Efendi eşinin ezilmesine hiç razı olmamış. Biliyorsunuz o zaman ortak yaşıyor herkes. Zübeyde Hanım baba, Ali Rıza Efendi'nin baba evine gittiğinde Ali Rıza Efendi'nin ablası biraz ona haşin davranıyor. Hatta şöyle bir olay oluyor. Bir gün geliyor Zübeyde, sen şunları şunları şu tatlıları pişir diyor. Zübeyde Hanım'ın haberi yok öyle bir tatlı pişirmekten. Çünkü kendisi evde çok yemek yapan birisi olmadığı kesin belli. Ama gidiyor mutfağa, hamuru yoğuruyor. Çünkü istenen şey kendisinden tulumba tatlısı yapması. Bir geliyor Ali Rıza Efendi, bakıyor ne yapıyorsun sen Zübeyde diyor. İşte diyor ki ablan benden tulumba tatlısı istedi. Alıyor Ali Rıza Efendi bütün hamuru, götürüp bahçeye gömüyor. Ben şimdi diyor gidip dışarıdan tatlı alacağım, geleceğim ve sofraya öyle oturacağız. Hakikaten bu benim çok hoşuma gitti. Çok çünkü güzel. Sofraya oturduklarında görümce olan abla yeniden soruyor, diyor ki nerede tulumba tatlıları Zübeyde? Onun üzerine Ali Rıza Efendi çok soğukkanlı bir şekilde, benim canım bu tatlıları istedi, gittim onları aldım, bunları yiyeceğiz diyor. Şimdi bunlar tabii bir ailenin içinde muhakkak bir birikim yapıyor ve Mustafa Kemal'in sanıyorum kadın hakları konusunda bu kadar duyarlı olması, kadınların o dönem çektiği eziyetlerden, kadın mücadelesinden, eşitsizlikten, her şeyden kaynaklanmış. Mustafa Kemal hep bunun bilincinde olan bir çocuk olarak büyüyor. Çünkü babayı kaybediyorlar. Babayı kaybedince annenin sıkıntılarını da paylaşıyorlar. Ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın da anlatılarına baktığımızda o da mesela şöyle diyor, yani dünyaya gelmiş pek çok kadın var. Ve bu kadınlar bu dünyada hiçbir iz bırakmadan, bir fotoğraf bile çektirmeden ölüp gidebiliyorlar. Yani bütün bunlara dikkat çekilmiş olması bir çocuğun küçük yaşamında, çocukluk yaşamında ortaya bir birikim, ciddi bir birikim getiriyor diye düşünüyorum.
Peki eğitimi konusunda mesela Zübeyde Hanım'ın dini eğitimde ısrar etmesi, sonra onun onu ikna etmesi, onu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Neyi, pardon duyamadım, tam okul
eğitim mı? Evet okul, yani hani dini eğitimle seküler eğitim arasındaki tercih, o aradaki çatışma, oğlun anneyi ikna etmesi veya birazcık arkadan iş çevirmesi, o süreci nasıl gördünüz?
Şimdi belki de bunu şöyle yorumlamamız lazım, dini eğitim ve seküler eğitim diye değil, geleneksel eğitim ve modern eğitim.
Tamam.
Çünkü devam ettiği Şemsiye Efendi Okulu da dini eğitime önem veren bir okul. Yani orada da hani dini eğitim yok diye bir şey yok. Ama şöyle oluyor, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda Abdülhamit şeye çok önem veriyor o dönem eğitime. Eğitime önem verdiği için bakıyoruz yeni okullar açılıyor. Yeni okullardan bir tanesi de Şemsiye Efendi'nin okulu. Şimdi Şemsiye Efendi'nin okulu çok parlak bir okul ama yalnız Mustafa değil, başka çocuklar da okula giderken genelde Sübyan Mektebi'nden başlıyorlar. Aynen Selanik'te Ahmet Emin Yalman da benzer bir hikaye anlatıyor. General Pasinler de öyle bir hikaye anlatıyor. Başlıyorlar, ondan sonra daha modern okula aileleri alıp onları veriyor. Çünkü orada kara tahta var, jimnastik dersi var, çeşitli daha zengin dersler var. Yani modern okula gitmek o çocuklar açısından önemli bir gelecek olduğu için sanıyorum bu hep böyle işlemiş. Ama bir de geleneğe de uymak istiyorlar. O bakımdan Sübyan Mektebi'nin de çocukları muhakkak bir önden gönderiyorlar. Ben böyle algılıyorum durumu.
Yani normal bir şeydi o zaman için. Böyle bir hani böyle bir geçiş mahalle içinde, toplum içinde hem onu hem onu yapmak normal bir şeydi.
Evet, evet. Bir de deniyorlar herhalde yani. Yeni okulu, eski okulu bakıyorlar. Ama Şemsiye Efendi'nin okulu çocuklar açısından çam ağaçları kokan, güzel sıraları olan, yani rahle yerine sıralara oturuyor çocuklar. Birbirleriyle ilişkileri çok daha iyi. Okul çok daha yeni, düzenli. Yani bunların hepsi rol oynuyor diye tahmin ediyorum.
Peki yine kitabınızda yer veriyorsunuz. Yani Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ilan ediliş günü, o gün yaşadığı hafif bir şey, tereddüt veya diğer mebusların ikna olmadığına dair bazı bir heyecanı var. O süreci, yani demokrasi geçiş veya Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye'nin yeni yönetimini inşa etme sürecini nasıl kafasında oluşturuyor ve nasıl paylaşıyor efendim?
Şimdi benim görebildiği kadarıyla meclis hükümeti de son derece demokrasiye açık bir yönetim. O da zaten meclis başkanı. Yani bakıyoruz Ahmet Demirel'in kitabına, mebuslar son derece özgür bir şekilde tartışıyor. Evet. Her görüşten insan var. Bunun da kıymetini tabii bilmemiz lazım. Fakat yola devam ederken hayalindeki projeleri gerçekleştirmek için biraz da muhalefetsiz bir yola devam etme biçimi seçmek istiyor anladım. Ya da yani muhalefetin daha sınırlı olduğu. Çünkü sanıyorum savaş sırasında meclis içindeki muhalefetten oldukça yorgun düşmüş. Ayrıca İstanbul'da bir halife var. Şimdi saltanatı kaldırmışlar ama halifelik devam ediyor. İki başlı bir durum var. Yani bir ülkenin belli bir başkanı olması gerektiğini düşünerek ortaya çıkan bir buhrandan yararlanıp bu meseleyi kökten çözmek istiyor. Şu var yalnız, yani birinci meclisten ikinci meclise geçildiği zaman ikinci meclisin içinde de beklenmedik bir şekilde yeni bir muhalefet doğuyor. Yani meclis bunu kendi içinde üreten bir yer anladığım kadarıyla, bu tarafına da belki memnun olmak lazım. Sonunda Cumhuriyet ilanında az sayıda milletvekili var. Yani sanıyorum 158 kişinin oyuyla ilan ediliyor. O da öyle cumhurbaşkanı oluyor. Ama milli mücadeleye katılan kadro bu arada biraz buruluyor. Çünkü onların da onayı ve haberi olsun olması gerekir tabii ki. Fakat o da sanıyorum yeni problemler çıkmasın diye çıkmış bir buhranda böyle bir yola gidiyor. Artık bunu tartışmamız tabii çok da manalı değil. Ama yeni düzen bize şöyle düşünmemiz lazım. Hediye edilmiş bir cumhuriyet, ama cumhuriyet eşittir demokrasi anlamına gelmiyor. Bir sihirli değnek değil. Orada yeniden fikirlerin, görüşlerin, her şeyin tartışılıp istenen yolun onaylanarak, millete anlatılarak yürünmesi en doğru şeymiş.
Peki son olarak, şimdi yarın da imza gününüz var. Kitap fuarı açılıyor. Onu da buradan duyurmuş olalım. Sevgili İpek Çalışkan.
Çok teşekkür ederim.
Duyurmak, yarın orada olanlar varsa ne olur kaçırmasınlar. Bir de şeyi sorayım. Hakikaten bir kadın olarak Atatürk'ü yazmak zor mu? Bildiğim kadarıyla biyografisini yazan ilk ve tek kadınsınız. Doğru mu efendim? Yani yurt dışında
şimdi
var mı?
Var aslında. Tam biyografi diye adlandırmayacağımız ama kadın yazarların kaleminden de Atatürk anlatımları var. Ben şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Yani mevcut biyografilerle boy ölçüşebilecek bir biyografi yazmak istedim. Bir de şunu yapmak istedim. Mustafa Kemal'in hayatında kadınlar hep önemli rol oynamış. O kadınları önemsemiş. Kadının olmadığı herhangi bir toplumu noksan kabul etmiş. Ama bütün Mustafa Kemal biyografilerine baktığımızda kadın anlatıları gerçekten çok az. Niye bu böyle? Bunu biraz tersine çevirmek gerekir diye düşündüm ve Makbule Hanım'ın anlatılarına ulaşınca, ki o da bir gazetede yayınlanmış, neden bunlar biyografiye dahil edilmiyor diye düşündüm. Ben de sonunda dedim ki, yani bir biyografi yazıyorsam bunun dizinin de çok sayıda kadın ismi olsun. Latife'nin de, Halide'nin de, Makbule'nin de, annesinin de anlattıkları, hatta bütün savaş muhabiri kadınların anlattıklarını da toparladım. Tabii erkekleri ihmal etmedim ama sonunda kadınlar kanaat önderi olarak, anlatıcı olarak her yerde az oldukları için gene de dizine baktığınızda erkekler çoğunlukta. Kusura bakmayın, yapamadım daha fazlasını.
Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz bizimle
çok
paylaştığınız için.
Çok teşekkür ediyorum.
Bir kez daha sevgili İpek Çalışlar'ın eline, emeğine sağlık. Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı, Yapı Kredi Yayınları'ndan aylarca beklendi. Böyle fısıltıyla duyuldu. Sonra çok güzel bir şekilde de satışı devam ediyor. Bu dönem gerçekten şanslıyız. Arda arda çok güzel Atatürk kitapları çıkıyor ve bunları okumak için de önemli bahanelerimiz var. Geçtiğimiz, etrafımızın, ülkemizin geçtiği süreç, dünyanın geçtiği süreçte onu bir kez daha okumak ve anlatmak için doğru bir zaman diye düşünüyoruz. Bir küçücük cümle okuyayım İpek Çalışlar'ın kitabından. Hayt ve breh kelime demeyi adet edinmişti, heceleri hakkını vererek hatta fazlasıyla bastırarak telaffuz ederdi. Rumelilerin meraklı olduğu abe nidasını da sık sık kullanırdı büyük Atatürk'ümüz, sevgili Atatürk'ümüz. 10 Kasım 1938'de 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. O ana giden süreç, ondan sonrasında yaşananları ise telefon attığımızda sevgili Necmettin Özçelik, araştırmacı, yazar, arşivci, sitesine girerseniz inanılmaz fotoğraflar, belgeler görebilirsiniz. Bir süredir kendisi Twitter hesabından 10 Kasım sonrasında İstanbul'da uğurlamayı, gözyaşları içindeki halkı, Ankara'daki karşılamayı, katılan yabancıların fotoğraflarını paylaşıyor. Neredeyse gözümüzün önünde bir film şeridi gibi. Telefon attığımızda bu kez Sayın Özçelik var. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
YouTube'dan bizi izleyen takipçilerimiz ekranımızın bir köşesinde belki küçük küçük birkaç tane sizin koleksiyonunuzdan paylaştığınız kareleri de görecek. Devamı dediğimiz gibi Twitter hesabınızda. Efendim, sizin gördüğünüz resimlerde o veda, o uğurlama nasıl başlıyor ve devlet hakikaten o kadar kritik bir süreçte uzunca bir defin ve veda töreni organize ediyor. Paylaşır mısınız, neler oluyor o süreçte?
Tabii, memnuniyetle. Bildiğiniz gibi zaten Atatürk'ümüzün 26 Eylül 1938'den itibaren hastalığının başlaması ve sağlığının bozulmasıyla Dolmabahçe Sarayı'nın etrafına mübalağasız yüzlerce insan gelmeye başlıyor. Hem İstanbul'dan, hem Anadolu'dan, hem Ankara'dan. Sağlığını takip edebilmek için. Ve 26 Eylül, arkasından 16 Ekim, arkasından 6-7 Kasım'da zaten Atatürk'ümüzün sağlığı zaman zaman çok ağır seviyelere gelip daha sonradan normale dönüyor. Ama Atatürk'ümüzü kaybetmeden Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında zaten yüzlerce insan bekliyor ki bir şekilde umutlu, güzel haberler alabilmek için. Ve bu çerçevede Atatürk'ümüzü kaybettiğimiz andan itibaren ilk haberde bildiğiniz gibi Dolmabahçe Sarayı'nın üzerindeki bayrak direğinde bayrağımızın yarıya indirilmesiyle insanlar Atatürk'ümüzü kaybettiğimizi fark ediyorlar. Ve sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi bu 5 günlük süreçte inanılmayacak muazzam şekilde hazırlıklar var. Bütün şehirlerde ant içiliyor. Atatürk'ümüzün devrim ve inkılaplarına bağlılıkla ilgili antlar içiliyor. Ve ileriye dönük yapılacaklar konuşuluyor. Ve 16 Kasım tarihinde asıl Atatürk'ümüzün cenazesiyle ilgili başlayacak süreç başlıyor. Hı hı. 16 Kasım, 17 Kasım, 18 Kasım Cumhurbaşkanı Sarayı'nın muayene salonunda Atatürk'ümüz yaklaşık her gün 300 binin üzerinde insan Atatürk'ümüzü Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ederler. 17 Kasım ikinci gün akşamüstü kalabalıklar gittikçe fazlalaşmakta ve süre azalmaktadır. Evet. Bir panik yaşanır. O panik içinde de bildiğiniz gibi 17 Kasım akşamüstü yaklaşık 11 kişi toplam. Ve bunun içinde Ermeni vatandaşlarımız ve Yahudi vatandaşlarımız da var. Hayatlarını kaybederler efendim. Ve 16, 17, 18 bittikten sonra da 19 Kasım Cumartesi günü asıl tören başlamak üzere, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk'ümüzün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınır. Saray burnuna kadar gelinen süre 4 saat 15 dakikadır. Sokaklarda binlerce, on binlerce insan bulunmaktadır. Türkiye'nin nüfusu o tarihte bildiğiniz gibi yaklaşık 17 milyondur. Fakat o günü İstanbul 550 bin kişi civarı insan misafir etmiştir. Ve bu kortej önce Fındık, yani Dolmabahçe Sarayı'ndan Sarayburnu'na kadar, daha sonra denizde yapılan törenle, yani donanmamızın da katıldığı ve yabancı 6 ülkenin gemisinin katıldığı bir törenle adaların karşısında 20'er pare top atışlarıyla tören yapılır. Tabii o tarihe göre, 1938'e göre dünyada böyle bir tören görülmüş değil. Bunun hiçbir şekilde örneği de yok. Yaklaşık Sarayburnu'ndan İzmit Körfezi'ne 111 kilometredir. Bu deniz yolculuğu bittikten sonra akşam hava kararmak üzeredir. 19 Kasım'dan bahsediyorum. Ve bu sefer de Kocaeli ilinde Kocaeli tren istasyonuna kadar bir tören yapılır. Bu törende de aynı İstanbul'da olduğu gibi birlikler, üniversiteler, ilk öğretim talebeleri yer almaktadır. Atatürk'ümüzün naaşı oradan trene koyulur ve trenle Ankara'ya doğru hareket eder. Hep bu bahsettiğim 19'u. Gece yarısı 20'sinin sabahı, 20 Kasım sabahı Atatürk'ümüzün cenazesi trenle birçok istasyona uğrayaraktan Kocaeli'nden Ankara'ya garına kadar olan istasyonlara yavaş yavaş duruşlar yaparaktan ve o illerde, ilçelerdeki, kasabalardaki insanlar son defa Atatürk'ümüzün naaşını görmek üzere beklerler. Yani tahayyül edersiniz bu bekleyişler 5 saniye, 10 saniye ve belki de 10 saattir bekliyorlar sırf görebilmek için 10 saniye için. Efendim bu çerçevede Atatürk'ümüzün naaşı sabah 10.30 civarında 20'si, 20 Kasım sabahı Ankara'ya varır ve Ankara'ya vardıktan sonra da asıl olacak olan Ankara'daki tören başlar. Ankara'da Ankara Garı'ndan 2. Meclis'in önüne kurulmuş olan ve o zaman o 1938'lerde dünyanın çok meşhur ve Türkiye'de görev yapan mimarlarından Bruno Taut tarafından kurulmuş bir katafalk vardır. Bu katafalkın önüne konur Atatürk'ümüzün naaşı. Bu sefer de Ankara halkının ve Anadolu'dan gelen insanların görmesi için naaşı ziyarete gelirler. Takdir edersiniz bu törenler dünyada böyle bir örneği yok. Hem İstanbul'daki tören, hem denizde yapılan tören, hem trenle yolculuk ve Ankara'daki yolculuk. Bunların en büyük sebeplerinden biri bir sevgi selidir. İnanılmayacak müthiş bir ülkesi gibi sevgi seli. Bu sevgi seli İstanbul'a geldikçe kontrol altından çıkmaktadır. En azından Ankara-İstanbul arasındaki bu törenlerde insanların o oldukları yerde Atatürk'üne son defa saygı göstermek babından önemlidir. 20'si günü ziyaretler yapılır. Yüz binlerce insan ziyaret ederler. Ve 21 Kasım 1938 günü, pazar günü, tarihin belki de görmüş olduğu en büyük törenlerden birisiyle 9 ülkenin şeref kıtaları bulunmaktadır. Bunların içinde 1922'deki Kurtuluş Savaşı'mızdaki savaştığımız düşman birlikleri, Yunan birlikleri de şeref kıtalarıyla bulunmaktadır.
Bunu bilmiyorduk. Bu çok önemli hakikaten efendim. Yani
Yunan şeref kıtası Atatürk'ümüzün 21 Kasım günü yapılan cenaze töreninde bir fiil bulunmuştur. Törene şeref kıtası katılmıştır. En üst düzeyde katılım vardır. Ve burada da takdir edersiniz inanılmayacak bir hüzün, bir sevgi seli doludur. Ankara'daki bütün okullar, üniversite talebeleri, ilköğretim okulları ve askeri birlikler bu törene katılmıştır. Ve Etnografya Müzesi'ne Atatürk'ümüzün naaşı çok büyük bir törenle gelir. Bildiğiniz gibi de Etnografya Müzesi'nde Atatürk'ümüzün naaşı yaklaşık derken işte 10 Kasım 1953 tarihine kadar 15 yıl orada kalır. Etnografya Müzesi'nde de her yıl yüzlerce binlerce insan ziyaret etmektedir. Bildiğiniz gibi Anıtkabir'de ortalama yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 8 milyon civarındadır. Demecek bahsettiğim gibi Sarayburnu'ndan Kocaeli'ne kadar gidilen mesafe 111 kilometredir. Törenin tamamı dünyada örneği olmadığı için söylüyorum bunu. Dünyada bu törenin tamamı İstanbul'dan başlayan yani 19 Kasım sabahı başlayan tören 21'ine gelindiğinde 600 kilometre yol almıştır. Bu da güzel Türkiye'mizin 3 misli yani 600 kilometrenin 3 misli de Türkiye'nin bir uçtan bir uça uzunluğudur. Görülmeyecek kalabalıklar tarafından görülmüştür. Müsaade ederseniz 3 tane ufak konuda da daha bahsetmek isterim.
Tabii. Ben sonra başka bir şey soracağım. Buyurun lütfen.
Tabii ki memnuniyetle. Birincisi hep sorulan sorulardan biri Atatürk'ümüzün ölüm haberi nasıl alınmıştır diye.
Evet.
İlk öldüğü anın haberi takdir edersiniz Dolmabahçe Sarayı'nın üzerindeki bayrak direğinin de bulunan Türk bayrağının gönderdeki bayrağın yarıya indirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Atatürk'ümüzün ilk ölüm haberini 10 Kasım günü 9:05 geçe bayrağın yarıya indirilmesiyle İstanbul halkı denizdeki işte o onlarca yüzlerce sandalın içindeki insanlar ve sarayın dışında bekleyen insanlar görmüştür. Bu birinci önemlisi. İkincisi efendim hep sorulan sorulardan biri muayide salonunda sergilenmiştir Atatürk'ümüzün naaşı. Muayide salonu biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de yabancı misyonları karşıladığı en büyük salondur. Evet. 2000 metrekare genişliktedir. Evet. 38 metre yüksekliği vardır. 124 metrekare bir halı vardır içinde. Ortadaki avizede 4,5 ton ağırlığında ve üzerinde 664 adet lamba, ampul bulunmaktadır. Bu salonda Atatürk'ümüzün cenaze namazı kılınmıştır. Bu konuda
çok tartışma vardı. İyi oldu söylediğiniz efendim.
Evet, yani şöyle bir olay. Dolmabahçe Sarayı'nı 19 Kasım sabahı, yani teahhül et düşünmek, yani ürkütücü derken o sevgi selini düşünün. Yüz binlerce insan var. O gün İstanbul zaten 500 binin üstünde insanı misafir ediyor. Atatürk'ümüzün naaşını Dolmabahçe Sarayı'ndan alıp camiye, Dolmabahçe Camii'ne götürmenin zorluğundan o tarihte Profesör Doktor Şerafettin Yalçay'a, Diyanet İşleri Başkanı, verilen karar çerçevesinde şöyle çok duygusal bir konuşmayla vatanın her parçası, her toprağı Mustafa Kemal için çok kutsal ve ibadet edilecek yerdir düşüncesiyle Muayide Salonu'nda 19 kişi tarafından cenaze namazı kılınmıştır. Bir de bunu bahsetmek istedim. Bir de bildiğiniz gibi 11 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ümüzün vücudu tahniplenmiştir. Kimyasal bir işlem yapılmıştır. Çünkü ebedi istirahatgâhına ne zaman geçeceği konusunda belli daha değil, hazırlıklar doğru yapılmamıştır. Daha Atatürk'ümüzü yeni kaybettik. Bir gün oldu. O çerçevede bu tahnit işlemi de 9 Kasım 1953 yılında tamamıyla çözülmüştür. Bunu da paylaşmak istedim. Atatürk'ümüzün naaşı, vücudu her Müslüman vatandaşın olduğu gibi toprağa gömülmüştür. Bunu da paylaşmak istedim. Bu üç soru hep gündeme gelen sorulara.
Bunlar önemli. Son ikisi hakikaten herkesin merak ettiği konularda efendim. Bir şu, yani o törenin, o bütün birkaç güne yayılan törenin görkemi ve organizasyonu düşündüğünüzde herhalde devletimiz Ankara'da ve İstanbul'da yetkililer bir hazırlık içindeydiler olacağı kadar. Bu kadar kapsamlı ve hani sistemli bir cenaze töreni kolay, hele de o günün şartlarıyla bir Türkiye
tabii
Cumhuriyeti kolay yapılamaz herhalde, değil mi? Çok güzel bir
organizasyon. %100 katılıyorum. Size %100 katılıyorum. Gördüğünüz gibi denizden 6 tane gemi, 6 savaş gemisi bu törene katılmaktadır. Ankara'daki törene 9 ülkenin şeref kıtaları katılmıştır. O 25 Nisan 1915 günü Çanakkale'de, biliyorsunuz, o sabah Mustafa Kemal'in karşısındaki Avustralya, Yeni Zelanda Anzak kolordusunun komutanı Mareşal Birdwood oradadır. Daha 1922'de ülkemizden işgal edip çıkardığımız Yunan birlikleri şeref kıtalarıyla oradadır. Yani bu sevgi selinden başka hiçbir şey olamaz efendim.
Hasımları yani, bile onun yanındaydı toprağa verirken, değil mi? Öyle.
Aynen dediğiniz gibi. Yani düşünebiliyor musunuz, teahhül edebiliyor musunuz? İki bina arasında o meşhur, şimdi mesela yani yaklaşık zannediyorum 5 bin, 10 bin insan var. O Aksa Oyak, şu anki Meclis-i Mebusan Caddesi'nde.
Doğru.
Aksa Oyak'ın, şu anki Aksa Oyak Genel Müdürlüğü'yle yanındaki otelin arasındaki sokakta 10 bin civarı insan var. Yani mantıklı düşündüğümüz zaman o cenaze naaşın önünden geçişi efendim yaklaşık ya 5 saniye ya 6 saniye, yani yavaşlığıyla da. Yani o insan belki de oraya, bu sevgiden başka hiçbir şey olamaz. Onun, ona olan büyük sevgimizden. 5 saniyelik görmek için belki 10 saattir o insanlar orada bekliyordu ki bütün görecekleri sahnede 5 saniyelik bir sahne.
Cenazenin geçişi. Bir de efendim Ankara'da bir hani böyle efsane gibi kuşaktan kuşağa anlatılan askeri öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin nöbet beklemesi vardır.
Evet.
Bu 10 Kasım sonrasındaki nöbet midir, yoksa 2. Meclise devir ya da Anıtkabir'e devri sırasındaki nöbet midir? Çünkü onun çok uzun sürdüğü ve hakikaten pek çok öğrencinin nöbet tuttuğu anlatılır o dönemde.
Doğrudur. Şöyle müsaadenizle şunu da bahsedeyim onu söylemeden evvel. Şimdi Ankara'daki, yani zaman zaman önce top arabası, önünde at ve yani birinde binicisi var, birinde binicisi yok. Bu usul, yani süvari birine ilgili de bu bir usul ve şekil. Bu çerçevede top arabasıyla önce. Daha sonra
bir tane fotoğraf da var, onu gösteririz.
Çekiliyor, evet. Ankara'ya geldiklerinde Mehmetçik, yani Atatürk'ümüzü 21 Kasım günü top arabasını 96 tane Mehmetçik çekiyor. 11 sıra önde, 5 sıra arkada. Her bir sırada 6 asker var. Düşünün, 96 asker top arabasını çekiyor. 1953'te 10 Kasım 1953'te de 53 yılı Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuş Yeni Teğmen 136 kişi çekiyor. Bunun dışında aynen sizin dediğiniz gibi katafalk nöbeti bizzat defterlere kayıtlı olarak işlenmiştir. Bu katafalk nöbetinde nöbet yaklaşık 20 dakikadır. 20 dakikadan uzun değil, 20 dakika. Çünkü hiç kımırdamadan saygı, ihtiram, saygı duruşu yapıyorsunuz. Bu ihtiram duruşunda da efendim hem generaller, hem subaylar, hem Mehmetçik, hem işçiler, hem yavru kurtlar, hem bütün tören boyunca en önemli adletlikleri, bütün bu toplantıdaki, bütün bu törendeki üniversite talebeleri en ön saflarda yer almışlardır. Yani ilköğretim öğrencileri ve üniversite öğrencileri tamamıyla en önde yer alıyor bu cenazede. Ve o yüzden sizin dediğiniz gibi nöbet, devamlı herkes nöbet beklemek istiyor. O yüzden seçilerek 20'şer dakikalık nöbetler yapılıyor.
Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa da bir anekdot bir şey varsa onları da dinlemek isteriz efendim. Yani şimdiye kadar duymadığımız, size çok çarpıcı gelen fotoğraflardan, arşivinizden paylaştığınız varsa eklemek istediğiniz, onu anlatmaya vallahi günler yetmez ama.
Evet. Bana fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tek şunu bahsetmek istiyorum. Bakın, dünyanın en büyük cenaze törenleri işte Mahatma Gandhi, doğru, Winston Churchill veya JF Kennedy gibi büyük devlet büyüklerinin cenazeleridir. Bu cenaze törenleri de sabah başlamıştır, öğlen bitmiştir. Yani bir günün üstüne çıkan hiçbir cenaze töreni yoktur. Ama büyük Atatürk'ümüzün bu sevgi selinden dolayı, ki o zamanki nüfusumuz, yine tekrarlıyorum, 17 milyonun büyük sevgisiyle, gördüğünüz gibi 3 gün ziyarete açık bir saray, arkasından bir gün, tam gün İstanbul'daki cenazenin kısmı, arkasından Ankara'da Ankara halkının ve Anadolu halkının görmesi için görülmesi ve ondan sonra da Etnografya Müzesi'ne gidilen gün olmak üzere ve 10 Kasım 1953 olmak üzere, yani 7 tam günde mükemmel organize edilmiş Atatürk'ümüzün, ona layık bir cenaze törenidir. Atatürk'ümüzün ölümünün anma törenlerinin 80. yıl dönümünde ruhu şad olsun. Devrim ilke ve inkılapları da devam etsin, ülkemiz daha güzel günlere ulaşsın diyorum.
Sayın Necmettin Özçelik, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu önemli bilgileri, daha önce pek azını duyduğumuz, bildiğimiz bilgileri bizimle paylaştığınız için ve sosyal medyadan o fotoğrafları da kullanmamıza izin verdiğiniz için, ayrıca YouTube hesabımızda bir kez daha sayenizde Büyük Atatürk'ümüzü andık sevgiyle. Bir kez daha onun hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz veda
çok
ederken.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Fırsatı verdiğiniz için. Atatürk'ümüzün ruhu şad olsun.
Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz efendim.
Sağ olun.
Veda ederken onun ruhu için bir kez daha sevgiyle duamızı da edelim. Yarın 9:05 geçe hepimiz nerede olursak olsun ayağa kalkalım. Bir kez daha ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu hatırlayalım.
Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, ya
Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.